Ayrım 11 ve İhtilal Altan Öymen sayfa 130. Yanardağ gibi patlama. Başbakan Menderes'in bu isteğine rağmen Mükerrem Sarol'un benzetmesiyle bir barut fıçısı gibi olan Demokrat Parti grubu bir yanardağ gibi patladı. Gerek Sarol'un gerek Burçak'ın anılarına yansıttığı görüşmelerin gelişmesi şöyle oldu. Demokrat Parti'nin 1950 yılındaki ağır toplarından Fahri Belen söz aldı. Belen 1950'de kor general rütbesinde muvazzaf bir askerken görevinden istifa edip DP'ye katılmış ve milletvekili seçilmişti. Menderes'in ilk kabinesinde Bayındırlık Bakanı'ydı. Bir süre sonra başbakanla anlaşamamış ve istifa etmişti. 1954'te yeniden milletvekili seçilmişti. Parti içinde itibarı yüksekti. Grup kürsüsüne çıkışı seyrekti ama çıktığı zaman sözünü sakınmazdı. O gün de sakınmadı. Devlet işlerinde tenkide tahammül zarurettir dedi. Doğrudan doğruya Adnan Menderes'i hedef almasa da Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'i şiddetle eleştirdi. Dedi ki, İstanbul'da bir ayaklanma olmuş, polisi yetmemiş, askeri kıpırdanmamış. Nasıl kımıldansın? İstanbul'da askeri birliklerin başında bulunan komutanların beşi de birliklerine vekil olarak bakıyor. Ne hikmetse bunların başına komutan olacak asil subay bulunamamıştır. Yüksek bilginize sunuyorum. Ordu komutanı vekildir. Diğer iki komutan vekildir. Merkez komutanı da vekildir. Dahası var, genelkurmay başkanı da vekildir. Biz de vekilleriyle yönetilen ordunun İstanbul olaylarına niye sahip çıkmadığını merak ediyoruz. Mükerrem Sarol grubun basına kapalı toplantısında hazır bulunan DP'li milletvekillerinin önemli bir bölümünün Belen'in bu sözlerini içtenlikle alkışladığını yazıyor. Bu DP'nin grup toplantılarında nadir rastlanılan bir durumdu ve bir dönüm noktası sayılırdı. Menderes'in Belen'in konuşmasının etkisini hafifletmek için söz alması grubun hükümete karşı tutumunu daha tepkili hale getirdi. Menderes olaylar komünistlerin işidir iddiasını tekrarlayınca aslında yumuşak tabiatlı bir siyasetçi olan Manisa milletvekili Adnan Karaosmanoğlu oturduğu yerden bir soru sordu. Hükümetin daha önceki beyanlarını hatırlatarak dedi ki, ''Hani komünistler avucunuzun içindeydi, hani göz kırpsalar haberiniz olurdu, neden engel olmadınız öyleyse, millete yazık değil mi?'' Bu sorulara başbakan çok kızdı, Adnan Karaosmanoğlu'nu maksatlı ve hınçlı olmakla suçladı. O suçlamaları grupta gürültülü protestolarla karşılandı. Demokrat Parti grubu zaman zaman eleştirilere de sahne olurdu ama genellikle başbakanın istediği tesanüt havasından fazla ayrılmazdı. O hava bu defa değişiyordu. Başbakan o suçlamalarla kalmadı. Karaosmanoğlu'na ayrıca kürsüye çık da orada konuş diye meydan okudu. Adnan Karaosmanoğlu ise bu çağrıya uydu, kürsüye çıktı ama şunu söylemek için çıktı. Başbakan milletvekillerini azarlar, hakaret ederse burada konuşulamaz. Grupta Karaosmanoğlu'na hak verenlerin sayısı onun bu sözlerinden sonra daha da arttı. Söz alan bazı milletvekilleri hükümeti eleştirdi. 6-7 Eylül olayları sırasında görevdeyken, olaylardan sonra istifa eden eski İçişleri Bakanı Namık Gedik de kendisinin olaylarda bir kabahati olmadığını anlatmak derdindeydi. Elinde kalın bir dosya vardı ama bunu açmadı. Anlaşılıyordu ki olaylardan İçişleri Bakanı'nın sorumlu olmadığını başbakanın söylemesini bekliyordu. Başbakan tekrar kürsüye çıktıysa da Gedik'in bu beklentisini yerine getirmedi. Bazı milletvekilleri de bu durumu soru konusu yaptılar. 6-7 Eylül'ün sorumluları arasında o sıradaki İçişleri Bakanı'nın durumunun açıklığa kavuşturulmasını istediler. O istek de cevapsız kaldı. Sonuçta hükümetin biraz sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan sıkı yönetim kararı grubun onayına sunuldu. Oylama öncesinde de usul tartışmaları çıktı. O tartışmalar arasında tamamlanan oylamada kararı onaylayanların sayısı 220'yi buldu. Ama onaylamayanların sayısı da DP grubunda çok nadir görülen bir sayıya ulaştı, 90'ı buldu. Ayrıca grup hükümetin bir yıl için istediği sıkı yönetimin süresinin 6 aya inmesi yolunda görüş bildirmişti. Öğleden sonraki meclis toplantısına o değişiklikle gidildi. Tabii grupta o kararı onaylamayan DP'li milletvekilleri de meclis toplantısında o karara uyacaklardı. Sıkı yönetim kararına onlar da oy vereceklerdi. Ama grup toplantısındaki görüşmelerin ve oylamanın sonucu şunu gösteriyordu. Demokrat Parti grubu içinde artık hükümete karşı yeni muhalefet hareketi gelişmeye başlamıştı. Yeni muhalefet hareketi derken bunun geçmişini özetlemem gerekiyor. Onu bir sonraki bölümde yapacağım. Şimdi 12 Eylül günkü DP grup toplantısının sonrasını anlatacağım. Yani Demokrat Parti milletvekilleriyle birlikte muhalefet partilerinin milletvekillerinin de katılacağı meclisin genel kurul toplantısını. İnönü'de sertlik yok. 12 Eylül 1955 gününün öğleden sonraki CHP'lilerin ve CMP'lilerin de katıldığı meclis toplantısında şunlar oldu. Sabahki grup toplantısında hükümete karşı oy veren DP'lilerin ne yapacağı belliydi. Onlar partilerinin disiplinine uydular. Grupta karşı oldukları hükümeti mecliste desteklediler. Meclisteki muhalefet milletvekillerine gelince, denilebilir ki o öğleden sonraki meclis toplantısında CHP grubu hükümete karşı sabahleyin basına kapalı olarak toplanan Demokrat Parti grubuna göre daha anlayışlıydı. İsmet İnönü'nün yaptığı konuşma olaylarda hükümetin sorumluluğunu vurgulamakla beraber bunu kesin bir suçlama haline getirmiyordu. 6-7 Eylül olaylarının açtığı yaraların kapatılması için öneriler de içeriyordu. İnönü konuşmasını daha önce yazdığı metinden okudu. Başlangıcı şöyleydi. Muhterem arkadaşlar, bugün millet ve devlet olarak şan ve şerefle parlayan varlığımızı savunmaya mecburuz. El birliğiyle, adalet ile tarihimizi kurtarmalıyız. Büyük Millet Meclisi temiz bir vatan kaygısının kaynağı olarak bütün milletin gayretlerini kendi etrafında toplayabilir. Bu başlangıç zor günleri aşmak için bir birlik çağrısı sayılırdı. İnönü'nün hükümetin sorumluluğuyla ilgili sözleri de dikkatliydi. Tabii o dikkatin içinde 6-7 Eylül'ün en önemli yanını vurgulamayı ihmal etmiyordu. Ama söylemek istediğini dolaylı olarak ifade ediyordu. Konuşmasının o bölümünü de tutanaklardan alayım. Cemiyet hareketlerinde taşkınlıklar çıkabilir. Ancak bu hareketler vatandaşı koruyan kanun kuvvetlerinin kudretli müdahalesiyle karşılaşır. 6-7 Eylül hadiselerinin çok hazin tarafı, tecavüz edenlerin coşkun hissiyat ile kendilerini kaybetmişler halinde değil, adeta hiçbir mani karşısında bulunmayan, rahatlık ve kolaylık içinde işlerini gören insanlar olarak görünmeleridir. İnönü bu durumun temelindeki gerçeklerin ortaya çıkarılmasının önemini vurguladı. Sıkı yönetimin bir görevinin de bu konudaki soruşturmaları sonuçlandırmak olduğunu belirtti. İstanbul ve İzmir'de buna Ankara'da gerek olmadığını söyledi. İstanbul ve İzmir'deki sıkı yönetim süresinin de daha kısa tutulmasını istedi. Bir isteği de şuydu. Yaz tatili sürerken sadece o gün için olağanüstü toplantıya çağrılan meclis artık tatilini tamamlamalı, daha seyrek toplansa bile toplu halde kalmalıydı. Haftada bir toplansa bile resmen görev başında bulunması vatandaşlara güven verirdi, hükümete de güç verirdi. Çünkü hükümet yine görüşmesi sırasında meclise hemen bilgi sunup milletvekillerinden görüş alma imkanına sahip olurdu. Tabii hükümetin milletvekillerine bilgi verip onlardan görüş almaya meraklı olduğu öne sürülemezdi. Hükümet hele o sırada DP grubundaki görüşmelerin de gösterdiği gibi milletvekillerinin karşısına mümkün olduğu kadar az çıkmak istiyordu. İnönü bu gerçeği elbette biliyordu ama görmezlikten geliyordu. Meclisin toplu halde kalması talebini hükümetin de işine yarar gerekçesine dayandırıyordu. CMP'liler sert. İnönü'den sonra konuşan Cumhuriyetçi Millet Partisi sözcüsü Ahmet Bilgin'in konuşmasındaki eleştiriler CHP Genel Başkanı'nkilere göre çok daha direktti ve sertti. Bilgin olaylara zamanında ve etkili şekilde müdahale edilmemesini karanlık bir durum olarak görüyordu. Başta istifa etmiş olan İçişleri Bakanı Namık Gedik olmak üzere o geceki yetkililerin sorumluluğunun tespitini istiyordu. Bunun için de sıkı yönetime ihtiyaç bulunmadığını, meclisin toplu halde görev başında kalmasının yeterli olduğunu söylüyordu. Demokrat Partili milletvekillerinin meclisteki konuşmalarına gelince, kürsüye gelen Demokrat Partili milletvekilleri arasında gruptaki hayır oylarını verenler tabii yoktu. Grup toplantısında kol kırılır, yen içinde kalır kuralı geçerliydi. Oradaki eleştirileri dışarı yansıtmak grup disipliniyle bağdaşmazdı. Hükümete en sert eleştirileri yönetenler bile artık hükümet adına yapılan konuşmaları hiçbir itirazları yokmuş gibi dinlemek durumundaydılar. Kürsüye gelen DP'liler ise hükümetin olayların failleri komünistlerdir tezini savundular. Hükümet adına söz alan bakan, devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Profesör Fuat Köprülü'ydü. O da daha ilk günden beri tekrarladığı o tezi bir kere daha tekrarladı. O arada Cumhuriyetçi Millet Partili Ahmet Bilgin'in iddialarına biraz sertçe cevaplar verdi. Köprülü'nün konuşmasından sonra Başbakan Adnan Menderes'in söz almayacağı tahmin ediliyordu. Ama bu tahmin gerçekleşmedi. Başbakan Menderes, İnönü'nün mecliste birlik çağrısı yapan ılımlı konuşmasından memnun olmuştu. Bunu yakınlarına da ifade etmişti. O da aynı yönde bir şeyler söylemek istemişti, söz aldı. Köprülü'nün konuşmasında Cumhuriyetçi Millet Partililere cevap veren sözlerini de yumuşatmaya çalışarak tüm muhalefete teşekkür etti. Bilginin sıkı yönetime gerek olmadığını belirten sözlerini de kayda değer saymadı. Meclisin tam bir birlik havası içinde olduğunu söyledi. Menderes'in üslubu yumuşak ama kararı red. Menderes'in konuşmasının başlangıç bölümündeki genel teşekkür cümleleri şöyleydi. Şayanı şükran olarak arz edeyim ki, söz alan hatiplerin büyük ekseriyeti, hemen hemen hepsi, örfi idarenin yani sıkı yönetimin lüzumuna kani olduklarını ifade ettiler. Ve bu surette memleketin hayati menfaatlerine ve yüksek emniyet davalarına taalluk eden hususlarda parti farkı gözetmeksizin birleşmenin güzel bir örneğini vermiş oldular. Bütün bunlar mecliste en azından Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında yeni bir bahar havasının başlayabileceğinin işaretleri sayılabilirdi. Ama o işaretlerin arkası gelmedi. Sıra muhalefetin yaptığı önerilerin görüşülmesine gelince Menderes bunların hepsine karşı çıktı. Meclisin toplu halde kalmasını gerek yok gerekçesiyle istemedi. Bunun gerçek gerekçesini tahmin etmek zor değildi. DP milletvekillerinin toplu halde Ankara'da bulunması DP'deki iç muhalefetin işine gelir. Onlar bir arada bulundukça muhalefetin grup içindeki etkisi daha da artar. Hükümetin lehine olan durum meclisin tatilinin devam etmesidir. Gerçek gerekçe belli ki buydu. İnönü'nün ikinci isteği DP grubunca 6 ay olarak saptanan sıkı yönetim süresinin daha kısa tutulmasıydı. Menderes bunu da istemiyordu. Bunun da gerekçesi belliydi. Sıkı yönetimli bir idarede her şeye karşı tedbir alınması çok daha hızlı ve etkili olurdu. O arada basına yayın yasakları, muhalefete toplantı yasakları konulması da, o imkanın var olması hükümetin işini kolaylaştırırdı. İnönü'nün üçüncü isteği olan Ankara'nın sıkı yönetim kapsamı dışına çıkarılmasına da Menderes aynı nedenle razı olmuyordu. Önergelerin oylanması tabii Menderes'in tercihine göre sonuçlandı. Meclisin toplu halde kalması önerisi reddedildi. Sıkı yönetimin İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanması ve 6 ay uzatılması herhangi bir değişikliğe uğramadan kabul edildi. O günkü oylama sonuçlarından sonra yapılan bir yorum da şuydu. İnönü milli mesele saydığı Kıbrıs konusunda hükümete bir mesaj vermişti. Bu konuyu siyasi polemik konusu yapmayacağını, o konuda hükümetle mecliste diyaloglar kurulabileceğini belli etmişti. Menderes o mesajı anlamış, İnönü'ye teşekkür anlamını da içeren bir cevap vermişti. Fakat o mesajın gereğini yerine getirememişti. İnönü'nün önerilerinden en az birini kabul edebilirdi ama edememişti. Gerçi gündeminde kendi partisi içindeki muhalefetin gelişmesini önlemek gibi bir sorunu vardı. Meclisin tatile girmeyip toplu kalmasını, sıkı yönetim süresinin kısaltılmasını o yüzden istemeyebilirdi. Ama Ankara'yı sıkı yönetim bölgeleri arasından çıkarabilirdi. Bunun kendi siyasi hesapları açısından bir zararı olmazdı. Bunu yapsaydı yeni bir bahar havasının esintileri başlayabilirdi. Ama anlaşılıyordu ki başbakanın o sırada yeni bir bahar havası isteği yoktu. Gündemindeki asıl konusu kendi partisinin içindeki eleştirilerdi. Hatta siyasette bahar havası yerine gerginlik havası hakim olursa partinin milletvekillerini hasımlarımızın ekmeğine yağ sürmeyelim diye parti dayanışması içine sokmak daha kolay olurdu. Meclisteki salkım salkımcılar. O 12 Eylül toplantısından akılda kalanlar arasında başka bazı konuşmalardaki ilginç ifadeler de var. Onlara da değineyim. Biri Menderes'ten önce hükümet sözcüsü olarak kürsüye çıkan, evvelce Dışişleri Bakanı iken o sırada Başbakan Yardımcılığı yapan Fuat Köprülü'nün söylediği "Biliyorduk ama zamanını bilmiyorduk" diye özetlenen ünlü cümleleridir. Onları meclis tutanaklarından aynen alayım. Bazı arkadaşlar emniyet kuvvetlerinin hadiseden vaktinde haberdar olamadığından bahsettiler. Şunu söyleyeyim ki bu hadiseden hükümet evvelce haberdardı. Ona göre bazı tertibat da almıştı. Fakat bu hadisenin günü ve saati muayyen değildi ve bu bütün bu gayretlere rağmen bir baskın şeklinde her tarafta birden tecelli etmiştir. Bu sözler mecliste hayretle, biraz da muhalefet sıralarından gelen gürültülerle karşılandı. Belli ki Demokrat Parti'nin dört kurucusundan biri olan Profesör Köprülü söyleyeceği o sözün sonuçlarını hesaplayamadan konuşmuştu. Rıfkı Salim Burçak anılarında bu sözler için şu yorumu yapıyor. Fuat Köprülü'nün hadisenin vukuundan hükümetin önceden haberi olduğu yolundaki sözleri şaşırtıcı oldu. Köprülü bu sözlerle atmosferin gergin olduğunu ve bu gerginlik sonucunda bir takım olayların çıkabileceğini düşünen hükümetin ona göre tertibat aldığını kastediyordu. Ama muhalefet bu sözleri olayın hükümetçe hazırlandığı şeklinde yorumladı. O sözler Burçak'ın söylediği gibi sadece muhalefet değil, iktidar milletvekillerince de yadırganmıştı. Nitekim Menderes Köprülü'den sonra o konuya temas edip o sözlere karşı sorulabilecek soruları önceden daha da açarak yanıtlama ihtiyacını duydu. Şöyle, "Haberiniz vardı da neden önlemediniz?" diyeceksiniz. Önlemek için kâfi kuvvetlerimiz mevcuttu. Fakat hadise bir anda öylesine inbisat etti ki, yani yayıldı ki, ve yaratılmış olan psikoz o derece müesser, yani etkili bir şekilde, bütün zabıta kuvvetlerini ilk anda hareketsiz bıraktı ki, milletçe milli bir felakete maruz kalındığını, hakikaten baskına uğranıldığını kabul etmek lazımdır. Köprülü'nün konuşmasından akıllarda kalan başka sözler, 6-7 Eylül'ü komünistler yaptı tezini tekrarlayan sözleriydi. O tezin hiçbir kanıtına rastlanmadığı, aynı günün sabahındaki DP grubu toplantısında bazı DP'li milletvekilleri tarafından da belirtilmişti. Ama hükümeti kayıtsız şartsız destekleyen diğer bazı DP'li milletvekilleri Köprülü gibi düşünüyorlardı. Köprülü olayın zemininin komünistler tarafından çok önceden hazırlandığını, Selanik'te patlayan bombanın haberi Türkiye'ye gelir gelmez komünistlerin arzu ettikleri fırsatı ele geçirdiklerini söyledi. O bomba karşısında gençliğin galeyanını da kullandıklarını öne sürdü ve şöyle devam etti. Komünistler derhal harekete geçtiler ve gençliğin vatanperverlik tezahürü gibi görünen bu hal birdenbire mahiyet değiştirerek tahripkar bir hal aldı ve her tarafta hücumlar, yakmalar, yıkmalar başladı. Çünkü komünist unsurlar hadiseyi evvelce tertipledikleri gibi sevk-ü idariyi, yani yönlendirme ve yönetmeyi ele geçirmişlerdi. Zemini aylar ve aylarca evvel hazırlanmış olmasalardı böyle bir hadise vukua gelmezdi. Bu tezi Köprülü'den de daha kesin bir şekilde savunup komünistlere uygulanması gereken cezayı bildiren DP'li milletvekilinin adı Mehmet Özbey'di. Burdur milletvekiliydi. Tutanaklardan onun da konuşmasından birkaç cümle alalım. Yıllardır sinsi sinsi nöbet bekleyen komünistler bunu fırsat bilerek planlı çalışmalarıyla araya çapulcu ve yağmacıları da karıştırarak bu büyük felaketi meydana getirmişlerdir. Türkler bu komünistlere icap eden en ağır cezaları süratle verecektir. İcabında vatanımızı Rus'un kucağına atmaktan çekinmeyecek olan bu vatan hainlerinin söndürdükleri yuvaların, yaktıkları mabetlerin, yıktıkları mağazaların önünde hemen asılmalarıyla amme, yani kamu vicdanı huzura kavuşacak, hak ve adalet yerini bulacaktır. Meclisin 12 Eylül'deki olağanüstü toplantısında buna benzer görüşlerin ifade edilmesinden ve sıkı yönetimin hükümetin önerdiği şekilde kabul edilmesinden sonra milletvekilleri yeniden tatillerine döndüler. Mecliste bu konuşmalarda 6-7 Eylül'ün sorumlusu olmakla suçlanan komünistler veya komünist oldukları varsayılanlar da İstanbul'da Harbiye'deki ordu evi tesislerinin hapishaneye çevrilmiş bölümlerinde yatmaya devam ettiler. Hapislikleri daha aylarca sürecekti ama haklarındaki suçlamaları doğrulayacak herhangi bir kanıta ulaşılamayacaktı. Kor General Nurettin Aknoz'un komünistleri salkım salkım asmayı hedef edinmiş sıkı yönetimi ise 4 aya yakın bir zaman geçtikten sonra o hedefe varma çabasından vazgeçecekti. Aralık ayının sonlarındaki bir sabah vakti onları sessizce serbest bırakmaktan başka çare bulamayacaktı. Kıbrıs Türktür Cemiyeti mensuplarının hapislikleri de benzeri bir şekilde son bulacaktı. Demokrat Parti içindeki muhalefet hareketi ise daha gelişecekti. Bu gelişme Ekim ayındaki parti kongresinde yeni olaylara yol açacaktı. Sonra da meclise Demokrat Parti'den ayrılanların veya ayrılanların yeni bir partisi ortaya çıkacaktı. Adı Hürriyet Partisi olacaktı. Tabını ve neşrini men ettim. Meclis tatilinin yeniden başlamasından sonraki bir olay da CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Ulus Gazetesi'nde yayınlanan bir yazısı üzerine İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Nurettin Aknoz'un yeni bir tebliğ yayınlamasıydı. İnönü o yazısında meclisin tatiline devam etmemesi veya tatil içinde de zaman zaman toplanması için mecliste yaptığı ama çoğunluk oylarıyla reddedilen önerisini tekrar ediyordu. Bunun gerekçelerini sıralarken genel durum hakkındaki eleştirilerini de sıralıyordu. Yazı Ulus'ta yayınlandı. Ulus'ta yayınlanmadan önce başka gazetelere de gönderilmişti. Bunu onlar da yayınladılar. Ama ertesi gün Sıkı Yönetim Komutanı Aknoz'un o benli, ben yaptımlı tebliğlerinden biri yayınlandı. Metni şöyleydi. 1. Ulus gazetesi 19 Eylül 1955 tarihli nüshasında çetin bir imtihan başlığı altında yayınladığı bir makale ile Örfi İdare Kumandanlığı'nın yasağına riayetsizlik etmiştir. Bu sebepten Ulus gazetesinin tabını yani basımını ve neşriğini yani yayımını müddetsiz olarak men ettim. 2. 19 Eylül 1955 tarihli Hürriyet ve Tercüman gazeteleri 19 Eylül 1955 Ulus gazetesinde neşredilen çetin bir imtihan başlıklı makaleyi iktibas yani alıntılama yoluyla neşrettiklerinden Örfi İdare Kumandanlığı'nın yasağına riayetsizlik etmişlerdir. Bu sebepten Hürriyet ve Tercüman gazetelerini 15 gün müddetle tab ve neşirden men ettim. 3. 19 Eylül 1955 tarihli Her Gün gazetesi Amerika'nın bir tavsiyesi başlıklı yazısı ile Örfi İdare Kumandanlığı'nın yasağına riayetsizlik göstermiştir. Bu sebepten 15 gün müddetçe tab ve neşirden men ettim. Örfi İdare Kumandanı Kor General Nurettin Aknoz İktidarın İstanbul'daki güvenilir sıkı yönetim komutanının tebliğini yayınlarken birinci tekil kişi ifadesi kullanıp men ettim diyerek o kararı bizzat aldığı izlenimi vermesine rağmen bunu hükümetin talimatıyla yaptığı belliydi. Her şey şunu gösteriyordu. İktidar partisi yöneticilerinin o sonbahar aylarında artık ne meclisi yeniden toplayıp muhalefet partilerini tekrar tekrar dinlemeye tahammülleri vardı, ne grubu toplayıp kendi içlerindeki muhalifleri işitmeye, ne de basında hoşlarına gitmeyen yazıları görmeye. İstanbul'daki sıkı yönetim komutanı da asayişi sağlamanın yanında iktidarı bu sıkıntıdan kurtarma görevini de üstlenmiş gibiydi. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 140.